Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında %50'nin üzerinde zamlanan asgari ücret üzerinden biz de Türkiye'de kurulmaya çalışılan, insanlar için tezgahlanmak üzere hazırlanan bir ortada yaşa, bu kadarla kal, asgari bir memleket haline gelelim mantığını konuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, yayını paylaşacaksınız siz sosyal medyadan. Unutmayın lütfen, ben de yaptım az önce aynı şeyi. Şimdi bugün gazetelerde ne var var? Ne var var? Ne var? Neler var? Şöyle bir durum var. Dünkü asgari ücret artışını bütün gazeteler birinci sayfadan nal kadar vermiş. Ama onunla birlikte yaşananlar yok içinde. Mesela bugün Hürriyet'ten göreceğiz bunu. Yok, size Abdülkadir Selvi falan okumayacağım. Yani utanmak insana ait bir duygu. Bazılarının utanması lazım. Bir takım insanlara takla atacağım diye bazı sözleri yazarken iki kere düşünmekte fayda var. O yüzden onu okumayacağım. Ama Hürriyet'in birinci sayfası zaten mantığı açıklayacak bize. Neden Hürriyet? 6 yıldır anlatıyorum ama bir daha söyleyeyim. Herkesin evine girebilen bir gazete standartındayken bugün geldiği yeri, hani iktidar yalakalığının, yandaşlığının artık dibine vurmasını çok net gördüğümüz için Hürriyet üzerinden gideceğiz. Bir yandan kendini hani fasulye gibi nimetten saydığı için, kendini ortada göstermeye çalıştığı için falan özellikle onu göreceğiz. Bugün Hürriyet'in manşeti diğer gazetelerden farklı değil, diğer iktidar gazetelerinden. Hürriyet'te asgari ücretteki muhteşem yükselişi almış, asgari ücrete tarihi zam. Türkiye'nin merakla beklediği rakam açıklandı. Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergileri kaldırıldı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli asgari ücret 4.253 liraya çıkarıldı. Altında merkez 1 puan daha indirdi diye bir haber var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın logosuyla verilmiş. Kamuoyunda beklentilere paralel olarak politika faizini 1 puan indirdi. Okuyorsun haberi. Haberin içinde bir eksiklik var. Merkez bunu yaptı da bunun sonucu ne oldu? Mesela döviz nereye geldi? Hürriyet gazetesinde yok. Hiç mi yok? Yok. Utanmazlık var onun yerine. Gerçekten büyük bir utanmazlık var. Dorukta bir utanmazlık var. Yani bugün insanların ellerindeki para düne göre nasıl kayıp, sadece düne göre nasıl yaşadı? Şu dakika itibariyle dolar 10, 16 lira 10 kuruş Türkiye'de. Neden? Aylardır soruyoruz ya. Ya neden kardeşim? Harp mi var, darp mı var, ne oluyor? Bak şu anda 16 lira 10 kuruştan dolar bozduruluyor. 16.25'e kadar yükseldi ilk yayındayken biz. Özellikle hani gündem gümbürtüye gitmesin diye burada konuşmadık ama 16 lira 10 kuruş. E ne oldu hani dolar? 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 16 oldu. Yalan devrederek geliyor şu anda. Ekleniyor ama Hürriyet gazetesi birinci sayfaya yazamıyor bunu. Sonra utanmadan gazetecilik yaptıklarını anlatıyorlar falan. İnsanlar diyorlar ki ya ne yapalım işte biz yazıyoruz ama yani işte İstanbul. Bu işin bir de gazeteciler arasında şöyle bir geyiği vardır. Bilin de bunu. Denir ki ya biz yazdık. Yazdık, İstanbul doğramış kardeşim. İstanbul kim? Gazetenin genel merkezi, yönetim bölümü. Orada doğranmış. İyi doğranmış da gazetenin birinci sayfasını. Ya insan bir cümleyle yazar kardeşim. Döviz yükselmeye devam ediyor. Ya biz yoksullaşıyoruz. Biz cebimizdeki para. Dün asgari ücretime %53 zam geldi diye sevinen arkadaşım. Düne göre fakirleştin sen ya. Düne göre fakirleştin ve bu sağdan da baksan, soldan da baksan, AKP'li de olsan, MHP'li, HDP'li de olsan, partisiz de olsan böyle değişmiyor. Açlığın partisi yok. Ve sen yoksullaştın. Öyle bir matematik hesabı yapılıyor ki yükselirken düşüyor. Nasıl? Vallahi dünya ekonomisine armağanımız. Ciddi söylüyorum. Biz de çünkü ekonomiden hiç anlamayan biri sadece bu işi sürdürüyor. Bu kadar. Hadi bir haftadır yapmadık. Kaldır eli. Kaldır, uzat şöyle. Uzat. Uzat. Sağ eli. Bükme. Dik uzat. Heh. Sol elini de aynı pozisyona getir. Şimdi sağ elini aynı şekilde geri çek. Tam böyle 90 derece olsun. İndir bu eli. Aynısını sol elle yap. Koy. Hayırlı olsun, ekonomist oldun. Ben ekonomistim de şimdi. Benim alanım ekonomide. Ekonomistsin. Bugün Türkiye'de yapılan da farklı değil ki. Aynı. Benim alanım ekonomi. Eğer ben ekonomi tahsili yaptıysam bakayım, yapmamışım olsun, önemli değil. Ne olacak ki? Ne olacak? Nasıl olsa öl diyorsunuz ölüyor, ol diyorsunuz oluyor. Yani herkes böyle bakıyor olaya. televizyonlara yerleştirmişsiniz yalakalarınızı. Onlar takla atıyor. Tarihi zam ya, çok acayip ya. Ya inanılır gibi değil. Yani hüngür hüngür ağladım ya. Ağladım, bu kadar olur ya. Şimdi çok sayıda mail gelmiş. Ben fark etmedim, izlememiştim. Gerçekten bilmiyordum. Ama sağ olsun birkaç izleyici yollamış. Şurada en son... Böyle bakarken de kaybediyorum sürekli olarak. Mertcan. Sevgili Mertcan Akgün yollamış. Abi bir konuda fikrini merak ediyorum. Seni bu sebeple rahatsız ediyorum. Estağfurullah, olur mu ya? Murat Yetkin bugünkü YouTube yayınında bir konudan bahsetti. Konu kabaca şöyle. AKP'ye yakın konumda bir iş insanı ile ekonomi temelli özel bir görüşme yazışma gerçekleştirmiş. Bu görüşmede söz konusu iş insanı, dikkatli dinleyin, İç piyasadaki alışverişin ve ticaretin Türk lirasıyla döndüğünü ve piyasanın TL stoklarının iyiden iyi azaldığını, bunun bir adım sonrasında İstanbul ekonomisinin döviz stoklarını bozmak zorunda kalacağını ve böylelikle kurun dengeleneceğini, AKP'nin plan ve beklentisinin bu yönde olacağını söylemiş. Murat Bey de bu konuyu naklederek konuyu bir bilek güreşine benzetti ve kimin dayanıp galip geleceğini zamanın göstereceğini söyledi. Ekonomist olmadan bu konularda çok konuşmamak lazım. Önce bunu söylemek lazım. Neden? Ya bu ne? Şöyle düşünün, hani deniyor ya, Türk lirası stoğu eridi. Neden erir Türk lirası stoku? Çok basit düşünün. Neden erir? Karşılığında bir şey alırsın. Alabileceğin yatırım enstrümanları neler? Bunlar da öyle çok çeşitli değil ki. Bitcoin'e bastın hepsini. Öyle bir şey yok. Döviz, devlet tahvili hisse senedi, borsa yatırımı, altın, bunlar. Peki sen bunları alırken Türk lirası veriyorsun. Bunu anlatıyor yani, Türk lirası çok eridi. İçerisi dövize boğuldu, hisse senedine boğuldu, altına boğuldu, devlet tahviline boğuldu. Bütün bunlar tamam. Ne diyormuş bu iş insanı? Türk lirası stoku eridiği için evet, o insanlar da dövizlerini bozdurmak zorunda kalacaklar. Peki bunu söyleyen insan şunu düşünmüyor mu? O insanlar dövizlerini bozdururken daha azını bozdurmak zorundalar. Eskisi gibi yani 10 bin Türk lirası karşılığında geçmişte atıyorum 1000 dolar bozduruyorsa şu anda 700 dolar bozdurmak zorunda. Türk lirasını, kaldı ki ilk yayında konuştuğumuz hikaye gibi. Mesela asgari ücrete yapılan zam özel sektörü ilgilendiren bir zam. Emeklinin maaşını olmayan o stokların eridiği Türk lirasında neyle ödeyecek ekonomi? Ekonomi yönetimi, ekonomistler. Para basacak kardeşim, para basacak. Bu ne biliyor musun bunun adı? Bunun adı şu. Ölme eşeğim ölme, baharda otlar yeşerecek, dallar dikenlerle dolacak, koyunlar kuzulayacak, kuzular onların arasında gezecek, koyunlar gezecek, onların yünleri o dallara, dikenlere takılacak, biz onları alacağız, eğireceğiz, iplik yapacağız, iplikten kazak, don, çorap öreceğiz, onları satacağız, çok zengin olacağız. Ya bu tamamen züğürt tesellisi. Böyle konularda konuşmadan önce, yani hep söylüyorum ya, Türkiye'de bana kalırsa sokaklarda o askerliğini yapanlar bilir. Bankada yapanlar değil, askerliğini yapanlar. Kıyafetin düzelt aynaları vardır. O hem kıyafetini düzeltmen hem de bana kalırsa insanın zaman zaman kendini test etmesi için işe yarayan bir şeydir. Yani böyle bir bakıp arada ya ben de bunu söyleyecek var aslında ya falan demeye ya da yok hocam bende yok o yani baktım da görünmüyor demeye yarar. Ekonomist olmayanların çok konuşmaması gerekiyor bu konularda. Ha şu da bir gerçek. Ekonomist diye ekranlara çıkartılan, anlatanlar falan. Tabii çok olumlu sonuçlar vermiyor. O zaman herkes anlatıyor. Yani kimdir bilmiyorum konuştuğu yetkinin. Hiçbir fikrim yok. Ama tamamen size söylediğim hikayeye geliyor. Olacak, bekle, sık dişini ya, ölme. Nasıl ölmeyeyim? Açım. Yok yok, ölmezsin ya, bir şey olmaz. Bir şey, Bakara suresine yazıyor. Bir Fatiha oku bari. Ne alakası var olayla? Yani masada yiyecek, çocuğuna verecek yemeğin yoksa o mu doyuracak senin karnını? Bak döviz coştu gidiyor, deliriyor. Ya bunu yazamıyor bu alçaklar ya. Yazamıyor bu alçak gazeteler, bunu yazamıyor. Birinci sayfa yapıyor nal kadar ama bu yok içinde. Merkez de bu arada faizleri, politika faizini 100 bas puan indirdi. Ne oldu peki sonucunda? Ona girmek istemiyorum. O kendini bilir. Ya bu ülkenin, bakın bu kara günler geçecek. Hep geçti. Bundan sonra da geçecek. Evet, çok fazla zarar vererek gidiyor. Çok fazla zarar vererek gidiyor hem de. Doğrudur. Ama bunlar geçtikten sonra bu ülkenin medya tarihi, medyadaki alçaklıkları yazılacak, emin olun. Emin olun. Bütün bunlar insanların suratlarına vurulacak. Yani bugün nasıl insanlarla konuşuyoruz? Akif Bekir mesela nasıl sureti aktan, nasıl demokrat bir insan değil mi? Ama ben yaşadığım sürece yüzüne vurmaya devam edeceğim kardeşim. Sen demokrat falan değilsin. Senin ne yaptığını ben biliyorum. Kemal Öztürk ne kadar demokrat bir insan değil mi? Değil. Değil kardeşim. Anadolu Ajansı'nın içine etti. Ben yaşadığım sürece söyleyeceğim. Sadece ben değilim ki. Yüzlerce arkadaşım var. Bunlar yazılacak. Hürriyet'in birinci sayfası. İnsanlara bu gösterilecek. Ya geçmişte Zekeriya Özüöven Sabah gazetesi sabahın birinci sayfasında kaç kez üst üste övgü dolu haberleri çıktı. Ne oluyor bugün? Tükürüyor Zekeriya Öz'ün arkasından. E bu unutulacak bir şey mi? Bu alçak gazeteler yazamıyorlar bunu. Aklınızın bir yerine siz de kazıyın kardeşim işte. Gazete Pencere'nin birinci sayfası bir inat uğruna manşetiyle çıkmış. Yanında da eşit büyüklükte %50 zamlandı, dolar bazında eridi haberi var. Vallahi doğru. Doğru, bir inat uğruna Merkez Bankası faiz indiriyor. Türkiye ekonomisinin nasıl bir uçuruma atıldığını insanlar bilmiyor, görmüyor ya da öyle davranıyorlar. Ama sonuçta hepimizin yaşadığı şey bu işte. Yani insanların şu anda getirdiği yer burası. Artık böyle çıkış yok, ne yapacağız, nasıl yaşayacağız, neyle geçineceğiz. Bütün bunları düşünüyor insanlar. Ama ondan sonra bakıyorsun, oho. Yani yurt dışında okuyanlar, ya dün bir izleyiciden bir mail aldım. Diyor ki, ya ben buraya geldiğimde, ben burslu geldim. Ben buraya geldiğimde okul masrafının yanında ailem, ikisi de emekli, annem de babam da emekli. Ama ikisi de sadece geçinebilmek için, evet basit yaşıyorum burada, çok az para harcıyorum. Ama yolladıkları parayla artıramıyordum ama ucu ucuna da olsa geçiniyordum. Şimdi abi benim geçinme şansım yok. Sıfır bile değil. Okulum değişmedi. Burada kahvenin, yemeğin, kahvaltının hiçbirinin fiyatı artmadı. Ama ben yaşayamıyorum. Bunun gerekçesi ne? Sorarsanız şehir merkezlerinde 1261 liraya ev var Mogadişu'da. Şahane. Atıyor, sallıyor, yalan söylüyor. Ne olacak ya? Model önden geldi, adı sonra kondu. Çok güzel bir haber. Ya yani bunun üzerinde durması lazım insanların. İlk yayında da söyledim yani Çin modeliydi bizimki mesela. Çin böyle kalkındı. Tabelan. Yani tam gözümüz çekik değil ama Çin böyle kalkındı. Sonra baktılar ki harbiden Çin çakması oldu. Alakası yok Türk modeli. Türkiye modeli bu ya. Kesinlikle. Yani bir şeyde anlatın ya. Bu arada hani bundan bir önceki para politikası kurulu toplantısından sonra PPK'nın metninde satır arasını okumak önemlidir deyip oradan bir cümle anlatmıştım size. Hatırlıyor musunuz? Piyasa nasıl tepki verdiği bu. Çünkü piyasa faiz indirimini zaten satın almıştı. Ama bunun devam edeceğine ilişkin bu cümle önemlidir diye. Şimdi aynı PPK metninde bu seferkine bakıyorsunuz. Ya içine bir şey yazmış. Vallahi yani ilk okuduğumda anlamadığım metinler oluyor. Takvim gazetesi genelde öyle oluyor mesela. Ama hani övünmek gibi olmasın, ikinciyi okuduğumda anlarım genelde bir şeyi. Hiçbir şey anlamadım. Diyor ki çünkü enflasyonu da düşüreceğiz, faizi de indireceğiz, kurları da sabit şey yapacağız, kontrol altında tutacağız. Ya soru şu, niye yapmıyorsunuz? Şimdi değil, ilk çeyrekte, 2022 ilk çeyrekte. Sebep? Bakacağız çünkü. Neye bakacaksın ya? Neye bakacaksın kardeşim? Bütün dünyada... Yükselen enflasyon içinde merkez bankalarının, ülke merkez bankalarının aldıkları tedbirler ortada. Ya bir tek senin kafan çalışıyor. Bir tek. İkinci örnek yok. Herkes faiz yükseltiyor, biz düşürüyoruz. Sebep? Biliyorsunuz benim faizle aram hoş değil, kusura bakmasınlar. Ben faizi savunan arkadaşlarımla beraber yürümem. Yürüme. Bana ne? Ülke adına karar veriyorsun. Çok kritik bir gelişme. Dün kamu bankalarının sermayelerini artırma kararı duyuruldu. Neden bankaların sermayeleri artırılır? Bir hafta önceki kredilerin yükseltilmesi, krediler veriliyor ama almıyor bunlar falan denilmesiyle birlikte düşünün. Ya bankaların, kamu bankalarının sermaye yapıları çok zayıfladı. Çünkü dövizi kontrol altında tutabilmek için ucuza çatır çatır döviz satıyorlar. Çatır çatır. Hani demiş ya yetkinin konuştuğu çok zeki iş adamı. Ne oluyor? Türk lirası azalıyor. O zaman ne olacak? Sıkışacak, dövizi bozduracak. Hiçbir farkı yok ki bunun şu kafadan. 10 milyar dolar satarım tak. Bir 10 daha satarım tak. Sonra işte sonrası yok. Ne kadar satacaksın? Ne kadar var da ne kadar satacaksın? Bak piyasa artık AKP'yi resmen deniyor. Çünkü burada bir hafta önce konuştuğumuz hikaye oldu. Kurdun dişine kan değdi. Piyasa elindeki döviz miktarını biliyor. Ve sonuna kadar adeta bir koz oyunu oynanıyor gibi son kozuna kadar çekecek elinden. Gördü çünkü kasa her zaman kazanır. Ya şeyi gördünüz mü? AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı'nın sözlerini. Bir şey söyleyeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi siyaset okulu kurulduğunda ben NTV'de muhabirdim. Hatta ilk dersini de izleyip oradaki siyaset okulunun ilk dersini bilin bakalım kim vermişti dersi. Efendim, doğru cevap Boris Johnson. Siyaset okulunda galiba insanlara bir metin dağıtıyorlar. Önce bunu ezberleyin diye. Konya Milletvekili hanımefendi ekonomik sıkıntı değerlendirmesini meclis kürsüsünden şöyle anlatıyor. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanımızı susturamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız. Ne alakası var bununla? Hanımefendinin söylemeye çalıştığı şey şu, bu goy goyu yapmazsam söyleyecek bir şeyim yok. Yok, yani ne söyleyeyim ben size? Bu başlangıç paketi, gerçekten. Hani standart donanım bu AKP'li bir milletvekilinde. Sonra işte hani ne bileyim yani cupholder yapıyorsun, sunroof yapıyorsun falan onlar ekleniyor. Ama standart paket bu. Bununla çıkıyor yani. Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, devlet yıkılmayacak. Valla eğer Angola kıvanzası ile yıkılıyorsa bir devlet, hakikaten ayakta durması mucize zaten onun. Dün burada konuştuk. Ya bir Kuveyt dinarı üzerinden konuştuk, hatırlıyor musunuz? Önceki gün. Bak şu anda Kuveyt dinarı 53 lira. Lan ne oldu biz? Ne yaşadık kuvvetle ne yaşamış olabiliriz biz? Kuveyt dinarı yükselmiyor güzel kardeşim. Bizim paramız paspas oluyor. Sonra biri de çıkıp diyor ki bu bayrak inmeyecek, bu ezan susmayacak. Ne anlatıyorsun hacı abla sen ya? Ne anlatıyorsun hakikaten? Ne bu söylediğin? Bu hala bu goygoya gelen var mı? Yazmış bak Hülya Hanım, Hülya Akbaş ezberlememiş bile kağıttan okudu diye. İnsan hiç olmazsa ezberler ya. Zor değil ki. Bu bayrak inmeyecek, bu ezan susmayacak, bu devlet yıkılmayacak. Çok zor değil ya. Ama işte seviye bu olunca rezalet ya. Gerçekten rezalet. Ama bakıyorsun abi herkes mutlu. Dolar 10 lira, 16 lira 5 kuruş. Euro 18 lira 19 kuruş. İngiliz pound'u 21 lira 42 kuruş şu anda. İngiltere'de çocuk okutanlar acınızı paylaşıyorum. Vallahi ne diyeceğimi de bilmiyorum başka. Japon yeni 14 lira 15 kuruş. Danimarka kronu 2 lira 45 kuruş. İsviçre frangı 17,5 lira. Of of of. Norveç kronu 1 lira 79 kuruş. Lan Norveç'le papaz olmayı nasıl başardınız? Allah aşkına bir anlatın ya. Nasıl yaptınız? Yani Norveç'le nasıl yaptınız bunu? Biz ne yaşamış olabiliriz Norveç'le? İsveç kronu 1 lira 79 kuruş. Çin yuanı 2,5 lira. Oğlum hani model Çin'di. Lan en azından onu söyleyin adamlara. Hocam biz yalnız çok şey yapmayın ne olur. Göz çekik olmayabilir ama yani yürekten Çinliyiz hepimiz. Vallahi bak. Yani şöyle söyleyeyim. Bizdeki asgari ücretli sizdeki asgari ücretliden bile az kazanıyor. O derece. Vallahi günde 1 doların altında kazanmayı mutlak yoksulluk olarak nitelendiriyor dünya ekonomi çevreleri. 1 doların altı. Ya şu anda asgari ücretlinin geliri 1 doların çok altında. Çok altında. Reele vurduğun zaman. Yani sen baktığın zaman tamam olur mu ya ne alakası var kardeşim 284 dolar öyle diyorsun ya. Yani hesapladığında kabaca yo 9 dolara geliyor. Ya alım gücüne bir bak, lütfen bir bak. Lütfen bir bak. Bu ülkede artık 130 liradan tuvalet kağıdı satılıyor. İnsan ne yapacağım delirmiş durumda insanlar. Aç kalabilmek için çalışmak zorunda Türkiye'de insanlar. Paranın resmi getirisi bu kadar. Bakıyoruz. Bak hepsine tekrar bakıyorum. Rus rublesi 22 kuruş olmuş. Rusya'nın biliyorsunuz temel politikası bu. Aman hocam bizim şey parayı oynatmayalım ya. Ya ne gerek var kardeşim? Niye yapıyorsunuz böyle bir şeyi? Oynatmayın bizimkini. 21 lira 43 kuruş pound. 16 lira 5 kuruş dolar. Sorsan çok başarılı ya. Vay arkadaş ya. Ha işte sevgili Hasan Açba yazmış. Lan fiyortlar inmez mi demişiz diyor. Hakikaten ya Norveç'te ne yaşadınız bir anlatın bana ya ne olur. Bu Norveçliler niye bize tezgah yapıyor? Öyle diyorsunuz ya. Gerçi Sayın Nebati diyor ki dış minnaklar falan yok. O lafı da ona yuttururlar. Yazın bir yere. Yazın bir yere duyarsınız nasıl olsa. Şimdi Hürriyet gazetesini görmüştük. Büyük utanmazlığı. Yok yani döviz ne oldu? Cumhuriyet'in bugünkü manşeti asgari aldatmacası. Yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı anda eridi. DİS Genel Başkanı ile Arzu Çerkezoğlu ile konuşmuş. Asgari ücrete yapılan zammın günlük 47,5 lira olduğunu belirtmiş ve bu zam korkunç pahalılıkta emekçilerin derdine derman olmaz. Bu asgari ücretle geçinmek mümkün değil dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş dün dedi ki ya bu kadar seviniyorsan bu asgari ücretle geçinsene. Bak çok iyi bir çözüm. Cumhurbaşkanı yüksek maaşını bağışlasın devlete. Desin ki ben tamam ulan 4253 lirayla yaşayacağım. Zaten kent merkezinde de kira 1261 liraymış. Çıkıyoruz ulan saraydan. Çıkıyoruz. Ankara'da kent merkezinde. Neresi? Ne bileyim eskiden Kızılay'dı Ankara'nın kent merkezi. Daha önce Ulus'tu. Kızılay. Şimdi belki biraz daha yukarı doğru kaymıştır. 1261 liraya lütfen bir ev bulup yerleşin. Adamın öyle diyor. 1261 lira diyor. Ama var yani. Grozny'de var, Mogadishu'da var. Düşünürseniz. Uzak biraz. Git geli zor olur ama güzel. Oraların şeyi gereği hani normal mevsimsel şartlar gereği Mogadishu'da daha çok kuzeye bakanlar tercih ediliyor. Grozny için aynı şey geçerli değil. Yani orada biraz daha böyle güneydoğu cephesi tercih ediliyor. Bakın bir bilmiyorum işte yani siz karar verin ona artık. Merkez politika faizini %14'e indirdi. Yurttaşı ateşe attılar. Aha bak. Dün İngiltere Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası politika faizini yükseltti. İşte Norveç'te papaz olmuşuz. Bakan Nebati ekibini kuruyor. Nebati bir ekip. Şahane. Kapitülasyon hastaneleri diye bir haber var. Sarp Sağkal'ın haberi. Bürokratların Windsor Kalesi görüşmesinden Londra mahkemelerine. Sağlık Bakanlığı bürokratlarının 2014'te müteahhitlerle birlikte İngiltere'deki Windsor Kalesi'ne yaptığı hazine garantili şehir hastaneleri görüşmesi İngiliz devletinin resmi sitesindeki haberle ortaya çıktı. Haberde Birleşik Krallık Sağlık ve Yaşam Bilimleri İş Elçisi Lord Cockar'ın Türkiye'nin yatırımları Birleşik Krallıklar için önemli fırsat denildi. CHP'li Fikret Şahin hastanelere ilişkin anlaşmazlıklarda yetkinin Türkiye'den alınıp Londra mahkemelerine verildiğini durumu eleştiren Sayıştay'a da finansör şirketler öyle istedi yanıtının verildiğini anımsatarak AKP Genel Başkanı söke söke alırlar demişti. İşte kapitülasyonun belgesi sağlık sistemi Londra'ya teslim yorumunu yaptı. Haksız mı? Değil. Vay arkadaş ya. Kılıçdaroğlu dolardaki yükselmeyi baz alırsak en az 5760 lira olmalıydı. 384 dolar hesabından yılın başındaki öyle yapıyor. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nde yaprak dökümü bir kez daha başladı. Çünkü Aykut Küçükkaya'nın genel yayın yönetmeni olarak göreve dönmesine izin verilmediği için birçok çalışan ya böyle bir durumda çalışmanın manası yok. Onurlu bir durum değil bu diyerek ayrıldılar. Cumhuriyet kendi içinde hiç kimsenin dokunmasına gerek kalmadan kendi kendini yiyerek devam ediyor. Vallahi bravo. Aynen devam. Aynen devam süper. Sen ben bizim oğlan en sonunda satış 17'ye düşecek. 17 kişi zaten birbirini tanıyor. 17 kişinin onu vakıf çalışanı. Kalan 7 kişi de Cumok. Bizim bu gazete bizim. Vallahi sizin olsun buyurun. Okutamadıktan sonra bir gazete ne işe yarar bilmiyorum. Hadi Özışık yazı yazmış bugün ya. Bak nasıl çaktırmadan inceden dalıyorlar mevzuya. Ya senin yaptığın görüşme ortada daha ya. İnsanın utanması lazım, utanması. O bunları unutmamışlar. Gerçi Sedat Peker de Ahmet Kaya videosu paylaşıyor falan. Ya, ülke tamamen tımarhaneye döndü ya. Sabahın manşeti, milyonların yüzü güldü. Asgari ücret %50 artışla net 4253 lira. Şimdi hemen bakıyoruz. Hocam şu Merkez Bankası'nın bir şey olacaktı haberi. Onu bir şey yapalım mı? Nasıl yani? Merkez Bankası mı? Yok biz duymadık. Hayırdır? Merkez Bankası'nda yeni kafeterya açmışlar. Onu yazdınız mı diye merak ettim. Ha yok, girmiyoruz öyle küçük haberlere biz. Merkez Bankası haberi yok. Niye? Sabah gazetesi de bal gibi biliyor çünkü ne olduğunu. Bal gibi biliyor. Ama yazamam. Ama Körfez'e karayoluyla ticaretin önü açılıyor haberi var. Mesela Mehmet Barlas demiş ki Erdoğan 25 yıldır canla başla çalışıyor. Muhalefetin ise ileri geri konuşmak dışında bir yöntemini gördünüz mü? Bak. Yani söylemek lazım ama bir yandan da boşa gidecek. Cümle boşa gidecek. Neyse yine de söyleyelim. Emekliye ikramiyeden asgari ücretin vergi dışı kalmasına kadar bu çözüm önerilerinin tamamı muhalefetin. Desek utanır mı? Zannetmiyorum. Devam edelim o zaman biz. Çok gereksiz bu işler. Sözcü. Kardeşi bildi, faiz 1 puan indi. Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kardeşinden bahsediyor. Seydullah Nebati, Merkez Bankası'nın faiz kararından bir gün önce kanaatimce 1 puan indirim olacak dedi. Dediği de çıktı. Bu nasıl yönetim? Nasıl yönetim? Vallahi nasıl yönetim? Of. AKP milletvekili Gülay Samancı ekonomiyi bu şekilde yorumladı. Ezanı susturamayacaksınız. Bir üst segmenti var. Aktif paket. O biraz daha iyi. Yani kriz kontrol falan eklemişler ona. Ama normal standart paket bu. Mat boya. Mat boya. Asgari ücret daha ele geçmeden eridi. Erdoğan asgari ücreti 4253 lira olarak açıkladı ve vergiyi kaldırdı. Sabah gazetesinde asgari ücretli 3 kişiye sormuşlar. Sözcü gazetesi asgari ücretli 5 kişiye sormuş. Sabaha konuşan 3 kişiyle Sözcü'ye konuşan 5 kişi arasında 180 derece fark var. Oğlum ayrı asgari ücretliler mi var bu ülkede? Demek ki bu ezanı susturamayacaksınız. Bu devleti yıkamayacaksınız. Evet. Bir güne bakalım. Emekçinin cebine giremeden eridi. Enflasyon halkın belini bükerken asgari ücret 4253 lira olarak belirlendi. Zamlar şimdiden parayı eritirken Türkiye asgari ücrette Avrupa'da sondan ikinci. Şimdi bugün sevgili Yalçın Karatepe'nin bir günde şahane bir yazısı var. Asgari ücreti yorumlamış. Ya o kadar basit anlatmış ki Yalçın. Bak güzel kardeşim. Burada senin Türk lirası kaybının içinde bu asgari ücrette bir şey yapman mümkün mü değil mi? Lütfen okuyun Yalçın'ın yazısını bugün. Tertemiz. Neydi o ya? Cemal'e anlatır gibi mi? Neydi? Ya işte o bile anlar yani. O kadar açık yazmış. Tane tane. Olmaz oğlum. Olmaz diyor. Yani buradan olmaz güzel kardeşim diyor. Çok net anlatmış ama hiç eğip bükmeden böyle cümleleri uzatmadan falan. Olay diyor kontrolden. Çıktı artık. Ve şimdi hani bir yerden bir şey tutturmaya çalışıyorlar da bu olmaz. Neden olmazı çok güzel anlatmış. Eline koluna sağlık Yalçın. Ya küçücük bir haber var burada. Hani biz zaman zaman diyoruz ya burada liyakat tamamen çöktü Türkiye'de diye. Ve liyakatin çökmemesi için kurumsal anlamda hafızasıyla direnen birkaç tane merkez vardı Türkiye'de. Mesela maliye bunlardan bir tanesiydi. Maliye bürokrasisinin işte adım atılırken iktidarı zorladığını falan burada anlatmıştım size hazine ve maliye bürokrasisinin. Bir diğeri de diplomasiydi. Ama diplomasiyi çökerttiler. Yani sokakta resmen eskiden kredi kartı dağıtılır gibi büyükelçi unvanı dağıtıldı. Büyükelçiliğin bir anlamı kalmadı. Ve şimdi çok acayip bir şey. Utku'yu biliyorsunuz. Utku Çakır Özer'i. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni. Benim muhabirlikten beri arkadaşım. Çok eski arkadaşım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Şimdi Utku dün bir şey açıkladı. Dikkatli dinleyin lütfen. Muhtemelen duymadınız. Gümbürtüye gitti çünkü bu. Libya Temsilciler Meclisi heyeti önceki gün mecliste Dışişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya gelirken Trablus'la 2 yıl önce imzalanan güvenlik ve işbirliği konularını içeren anlaşmaların Libya meclisine hiç getirilmediği ortaya çıktı. CHP'li Utku Çakır Özer, Türkiye tüm tarafları kapsayan bir diyalog geliştirmek ve deniz yetki anlaşmasının Libya meclisi tarafından onaylanmasını sağlanmalı dedi. Hani biz bunun üzerinde bu kadar gümbürtü yaşadık ya, işte özel koridor, bize has, münhasır ticaret bölgesi, bizim mavi vatan, hadi lan oradan falan, hatırladınız mı? Libya'da gündeme bile gelmemiş. Mecliste yok. Libya üzerinden iç siyaset yapmak. Hayaldi. Olmaz olaydı. Oldu. Mustafa Bildirici'nin çok şık bir haberi var. Küçük kullanılmış ama bu haber büyür. Murat Ağrı'nın kitabıyla daha da büyüyecek zaten. Görevden el çektirilen Gökçek'in döneminde şirketlere sağlanan ayrıcalıklar denetimlerle açığa çıkıyor. Müfettişler bir spor kulübü yöneticisine ait şirketi aylık 42 bin liraya kiralanan tesisin olması gereken kira bedelinin aylık 110 bin lira olduğunu hesapladı. Kaça verilmiş? 42. Ama çok tatlı çocuk. Yani inan 15 dakika otur dersin ki tamam ulan kira da ödeme, ben sana bir ayda 5 bin lira sıkayım. Öyle şeker çocuk. 27 metrekare olarak kiralanan tesisteki kapalı alanın inşaatla 58 metrekareye çıktığı da tespit edildi. 27, 58. Ya yüzsüzlük çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey. Ve bak bu bir tane dükkan. Dandirik bir dükkan. Tek. Bunun gibi artık düşün. Ve Murat Ağrel ikincisini yazdı. Tuğla gibi olan iki kitap yazdı. İçine artık sığmıyor, sığmıyor yapılan yolsuzluk. Bülent Arınç'a mı söylesek acaba ya? Gerçi o partisini vatanından daha çok seviyor. Yoksa açıklardı değil mi? Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti, oranı yüksek, alım gücü düşük. Asgari ücret üzerinden girmişler. Net 4250 lira, 3 lirası da var. Kamu Emekçileri Sendikası'nın geçinemiyoruz mitingi yapacağı burada bir haber olarak yer alıyor. Metalde 8 yıllık işçi artık asgari ücretli. Burada ilk yayında söyledim ya, Türkiye'nin tamamını bu ücrete sabitleyecekler. Bu işin gidişatı burasıdır. Emin olun. İlhan'la, İlhan Taşçı'yla Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesiyle konuşmuşlar. Birinci sayfadan da duyurmuşlar. Televizyonlara verilen cezalar üzerinden İlhan demiş ki amaç muhalefetin sesini kısmak, eleştirel kanalların cezalarla sindirilmek istendiğini söyledi. Doğru. Soyer'e verilen kredi hazineye takılmış. Birinci sayfada bu haber var. Çok acayip. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den bahsediliyor. İzmir depreminden sonra Dünya Bankası ile bir kredi anlaşması yaptık demiş. Ama hazine garanti vermediği için krediyi kullanamıyoruz. Bak İstanbul'da hatırlıyor musun? Salı günü konuştuk. Bugün Cuma, tabii Salı günü konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplantı sırasında hiç utanmadan, arlanmadan, gerçi nasıl utansın, adama sesini dinletiyorsun, görüntüsünü gösteriyorsun, ben öyle bir şey demedim diyor. Yani dediler ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmek ısrarla insanlara yeterli ekmek çıkartmıyor. Yani halka ucuz ekmek vermiyor. Sonra dün ortaya çıktı ki İstanbul'da belediye, ilçe belediyelerinin içinde elektrik bağlamıyorlar belediye büfelerine, halk ekmek büfelerine. Ya bu artık vicdansızlık, gerçekten kötülük. Hep söylüyorum işte, seçim iyilerle kötüler arasında diye. Bak bu. Ekmek alacak ya, ekmek büfesi. Elektrik bağlamıyor ya. Niye? Çünkü elektrik verirse üstünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu olacak. Ondan sonra insanlar diyecek ki ulan helal olsun belediyeye ya. 3 liraya çıktı ekmek. Vallahi 1 lira 25 kuruşa satıyor. Vallahi bravo ya. Dün bir haberi atladım, özür dilerim. Yücel Sayman'ı kaybettik. Yücel Sayman kim? Çok saygın bir hukukçu. İstanbul Barosu'nun eski başkanı. Aynı zamanda bir insan hakları savunucusu. Hayatını kaybetti. Bugün de toprağa verilecekmiş. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsınlar. Yani çok değerli bir hukukçuyu yitirdik. Ha şey gelecek. O soru gelecek. Var mı? Yok. Yok. Ne yok? Anladı herkes evrensel deneyin olmadığını. Evrenselde o yok. Olmayacak kardeşim. Olamayacak. Bu kadar net. Olmaz, yazamaz. İstediği kadar söylensin, istediği kadar bağırsın değerli arkadaşlar. Yeni Şafak. Bak şimdi. İşte otodaki fiyat oyunları. Ney? Asgari ücret. Dur lan yazdık onu. Sür manşet. Bir otomobil haberi yaptım. Anam. Böyle bir şey olmaz. Paralel bayi kuran bile var. Paralel mi? Ya yok ondan değil. Öyle, yani gerçeğin... Ya ondan değil be. Çip krizi ve kurdaki yükselişi bahane eden bayiler araçları liste fiyatından çok daha yükseğe satabilmek için paralel bayi kurmaktan paranın bir kısmını elden para almaya kadar sayısız paranın bir kısmını elden para almak. Nerede öğrenemediniz Türkçeyi? Çok iyi konuşamıyorsunuz gerçekten. Otomobil firmalarının bu dolandırıcılığa göz yumması fahiş fiyatlara çanak tutuyor. İşte otodaki tüm fiyat oyunları. Kardeşim elini tutan mı var? Her sektör olduğu gibi otomotiv sektörü de senin elinde. Niye şu ana kadar yapmadın bunu? Şimdi anca. Asgari ücret 4.253 lira, çalışanlara 50 yılın en büyük zammı, faiz 1 puan daha düştü. Çekilen kredi dövize gitmesin. Heh, bana bununla gel ya. Ağzın domalmasından Ömer diyeceğim belli zaten. Anlat. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK değil, kurulu o kurulu. Kurul daha yukarıda, kurum daha aşağıda. Bankalardan TL cinsinden kullandıkları kredilerin amacı dışında kullanılmaması için tedbir almalarını istedi. Nasıl? Vallahi şey diye düşün, kredi verirken şerefsizim diye yemin ettireceğiz. Biz banka olarak oturduk düşündük. Dedik ki krediyi verirken diyelim ki şerefsizim, amacım dışında kullanmayacağım. Amacın ne? Param yok. Tamam da parayı alınca amacın ne? Lan param yok. Yani parayı alacağım. İhtiyaç kredisi adı üzerinde. İhtiyacımın ne olduğunu burada açıklamak zorunda değilim ki. Olsun, sen yine de bir şey söyle. Peki. Otomobil alacağım. O zaman otomobil kredisi. Yok, orada çok öpüyorsunuz. Tamam, ihtiyaç kredisi veririm ama getir kitabı. Elvas kitabı. Kullanım amacım dışında almayacağım. Şerefsizim, döviz möviz almayacağım. Altına yatırmayacağım. Hisse senedi alırsam şerefsizin önde gideni, bayrak taşıyanıyım, ıslık çalanıyım. Söyle. Abi bunu demesek mi ya? Türkiye'de ekonomi bu hale geldi. Bak bir daha söylüyorum. Dün bu konu gerektiği kadar tartışılmadı Türkiye'de. Bu iş, bu saçma karar Türkiye'de dövizi merdiven altına indirir. Yani bankalara arka kapı diplomasisini daha çok uygulatır. Yapmayın böyle saçma sapan şeyler. Serbest piyasalarda bu kullanılamaz. Böyle bir şey olmaz. Hiç kimse size ihtiyacını, zaten özel başlıklarla alıyorsa, ilk yayında anlattım ya, eğitim kredisini, otomobil kredisini, konut kredisini, zaten onun karşılığını da gösteriyor. Ama kalanı ne yapacaksın? Bu iş adamları var ya, bunlar kredi kullanmıyor. Nasıl kullansın abi? Nasıl kullansın yani? Kredi faizin yüksek. Ayrıca bir de bana yemin ettiriyorsun sürekli. Onu yapmayacağım, bunu ezmeyeceğim bilmem ne diye. Lan böyle kredi mi olur? Ya kredi mi alıyoruz? Karpuz kaldıran askeri tesisine giriş kaydı mı imzalıyoruz? Bu ne ya? Ama Türkiye'de bu yaşanıyor. Böyle bir saçmalık. Yani saçmalığın bini bir para. Yayına girmeden önce ben de sosyal medyada gördüm. Orada tekrar şey yaptık, konuştuk. Ben de paylaştım zaten. Haklı olarak Levent, sevgili Levent, Levent Üzümcü şöyle yazmış. Şu tımarhanede tweet atmak suretiyle spekülasyon yaparak doları yükselttiğim gerekçesiyle ifadeye çağrıldım ben ya. Kim yükseltiyor bu dövizi? Levent Üzümcü. Neden? Bak devlet çok doğru yapmış ha. Ciddi söylüyorum, düşündükçe daha da mantıklı. Niye? Bu adamın boyu uzun. İleriyi daha net görüyor hepimizden. Çok uzun. Çok uzun, gördünüz mü Levent'i? Vallahi maşallah var, bayağı uzun bir adam. İleriyi daha net görüyor. Dövizin gideceği an, evet ya, o yapmıştır kesin. Böyle bir manyaklık içinde debelenip duruyoruz. Suçlusu kim? Levent Üzümcü. SGK, Kılıçdar. Sorulara yanıtlarımız var yani. Tıkandığımız yerde bu bayrağı indiremeyeceksiniz. Bu ezan susmaz, bu devleti yıkamayacaksınız. Yani nereden geldik ablacığım buraya? Hiç gitmedik ki biz buradan. Şöyle söyleyeyim, bu sabah güne başladığı yerden %2.45 daha yukarıda döviz. Dolar özellikle. Euro 2.17 daha yüksekti. İngiliz poundu 2,93 %3 yükselmiş. Lan Norveç kronu diyorum abi. Allah'ım ya, Norveç ile bizi nasıl papaz ettiniz ya? %3 yükselmiş ya Norveç kronu. Ne yapmış olabilir bir düz bir Norveç'ti? Hakikaten ne yapmış olabilir Türkiye'de? Metin adı güzel, Mogadişu'dan. Vallahi bak, Mogadişu'dan fotoğraf yollamış. Özel oda. Banadir Guest House. Aylığı 15.509 liraymış. Olmaz o, yanlış. 1261 lira. Ayrıca alakası yok. Metin Bey, hayır. Yani şey yapıyorsunuz. Ekonomiyi manipüle ediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ne demek o? Ama bu Levent doğru bak ha. Vallahi ben kendisiyle ilişkimi de düzenleyeceğim. Buradan da duyuruyorum. Buradan da duyuruyorum kendisine. Evet kardeşim, haksız rekabet. Sen daha yüksekten bakıyorsun ve ileriyi görüyorsun. Döviz, evet, spekülasyon. Spekülatörsün oğlum. Devlet gördü bunu. Görmediğini mi zannettin? Hey! Bu ezanı susturamayacaksın. Levent Üzümcü. Bu bayrağı indiremezsin Levent Üzümcü. Kendine gel. Bu dövizi manipülasyon suretiyle şey yapmaya çalıştın. Onun da farkındayız. Boyun uzun. Görüyorsun ileriyi bizden önce. Ya zannettin ki görmeyeceğiz. Hey. Sen biz kaçın kruasıyız. Vay be. Mesut Yalav demiş ki 2 sene önce Norveç kronuyla Türk lirası 0,6 kat farklıydı. Şimdi 1,5 oldu. Ne yaşadık biz? Ya Allah rızası için biriniz söyleyin ya. Bir insan, lan biz Norveç'te ne yaşadık ya? Hepsini bir yere kadar anlıyorum. Norveçli ile ne yaşamış olabiliriz? Ne geçti aramızda ya? Bulgar levası 9 lira 30 kuruş. Ya adam geliyor bak. Bakkala, evinin karşısındaki bakkala gitmiyor. Arabaya biniyor. Kilometrelerce gelip Edirne'den alıyor. Niye? Daha ucuz. Çok ucuz. Lan 1'e 9,30 diyorum ya. Aynı peynirin tillanı da yapıyor orada. Fark etmez ki, burada da çok güzeli var ve 1'e 9,30 mis. Oh comolokko, yapıştır. Arabanın bagajını doldur götür. Düşünsene şimdi, Bulgaristan'da o alışverişi yapacaksın. Atıyorum. Yani 1700 euro hesabıyla şey alıyorsun. Asgari ücret alıyorsun. Avrupa ortalaması. Orada essen o parayı. 150 eurosunu 200 eurosunu basacaksın. 200 euro var ya. Burada pavyon kapatırsın o parayı artık. 200 euro diyorsun ya. 200 euro. Hey. Adam geliyor burada eziyor haliyle. Levent Üzümcü de görünmediğini zannederek. Boyun uzun oğlum, görünüyorsun her yerden. O kadar kolay değil Levent Üzümcü. Sen spekülasyon yap, dövizi yükselt. Sonra tamamdır. Evet. Akşamın manşeti Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliği. Lan yürü git. Merkez Bankası faizi %14'e indirdi. Evet. Sonra ne oldu? Sabah saatlerinde 15.28'den işlem gören kararın açıklanmasıyla beraber 15.61'i aşan dolar gün kapanışını 15.70'den yaptı. Lan var ya, hakikaten helal olsun ha. Vallahi bak, yürekten söylüyorum bunu. Lan en azından yazmışsınız ya. Bunun haber değeri var kardeşim. Birinci sayfaya yazmış ya. Vallahi bak, yemin ediyorum şu kadar şeyin ortasında kutluyorum ya. Yazamıyor ya, bu koskoca Hürriyet gazetesi diyorsun. Herif koymamış haberi ya. Döviz delirdi, çıldırdı falan yok. Akşam gazetesi. Çok iyi. Hoca da durur mu, yapıştırmış cevabı tabii. Dünyanın en kral gazetesi, buyurun. Asgari ücret 4.253 lira. Son 50 yılın en büyük artışı %50. 50-50. Süper. Tam sizin istediğiniz. 50-50-53. Nasıl? 50-50-53. 10 numara. Milyonların merakla beklediği ücrette uzlaşma sağlandı. 50 yılın rekor zammı yapıldı. 2826 liralık 90 kuruşu da vardı. 2825 lira 90 kuruş. Atma. En düşük maaş 4.253'e çıktı. Tarihi kararı Başkan Erdoğan açıkladı. Başkan dediler. O da açıkladı hemen. Hesabı dolarla yapmak doğru değildir. Lirayı kimseye yedirmeyeceğiz. Konya milletvekili hanımefendi eş saatlerde mecliste diyor ki, bu ezanı susturamayacaksınız. Levent Üzümcü, bu spekülasyona izin vermeyeceğiz. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ya bunlar, sabah şunu gördüm. Dedim ki adam yani döndür çevir. Şöyle düşünüyorlar muhtemelen Takvim Gazetesi'nde. Adam, biz insan değiliz. Değil mi? Değil mi? Yani insan değiliz. Tamam. O zaman neden bir kere insanlık dışı haber yapıyoruz ki? Aynı haberi döndür çevir büyütelim. İnsanlık dışı haberlere devam edelim. Doğru mu? Evet. Paramparça. Dikkatli dinleyin. Azra Ayetoğlu'nu tanıyorsunuz. Hani burada iki gün önce de konuştuk. Bir emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülmüştü. Hatırlıyor musunuz? Gencecik bir kadın. İşte vücudunu parçalara bölmüştü. Kendimi kaybettim. Bir anda öldüğünü gördüm. Nefes kesikti, parça falan. Böyle acayip iğrenç. Polis kayıp olan başının peşine düştü ve dün bulunan çene kemiği DNA'sı ile örtüştü. Mezarına gömüldü. Gencecik bir kadının parçaları toplanıyor. Türkiye'de kadına şiddet bu durumda. Bir de hani kelime oyunu yapıyoruz. Abi ne duruyoruz? Bokunu çıkarsak ya. Bak bugün hakikaten, kusura bakmayın, başka türlü söylenmez. Kelime oyununun boku çıkmış mı çıkmış. Aman dokkat. Ney? Dokkat. Dog ne? İngilizce köpek. Yani köpeğe dikkat. Çip takılacak. Tehlike arz eden köpeklere çip takılacak. Uymayanlara 11 bin lira para cezası uygulanacak. Tehlike arz eden köpek geliyor, diyor ki hocam bir miktar tehlike arz etmek istiyorum. Yani bir maruzatım var. Arıza çıkacağım eğer şeyse. Tehlike. Başlık aman dokkat. Yani işte kediye dikkat çekmek istiyorsan cat cut. Mesela kuşsa bird cut. Öyle düşün. Horse cut var. At çifte inşallah suratına doğru bunu yapan çakar ama yani ata dikkatse horse cut mesela. Var kardeşim, oluyor bunlar yani, yaşanıyor bunlar, Türkiye'de oluyor. Ya iki gündür çok fazla soru geliyor. Yani soyadım Nebati değil. O yüzden hani admin işiyle ilgili konuşmak istemem ama burada da birinci sayfa haberi olmuş. Öfkeli Aslan diye yazılmış. Galatasaray'da yönetim krizi çıktı. Burak Elmas'ın yeni danışmanının Fenerbahçeli olması ortalığı karıştırdı. Ahmet Kasıman'dan bahsediyor. Başkan yardımcısı Rezan Epezdemir ve genel sekreter Köksal'ını görev bıraktı. Diğer istifalar da yolda. Doğru mu? Doğru. Doğru. Neden? Vallahi açıklamasını dün yaptı. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Doğru ama sadece şunu söyleyebilirim. Ben benim abim Galatasaraylı. Çok Galatasaraylı. Benden daha fazla Galatasaraylı. Çocukluktan beri hayaliydi bu. Hayalini gerçekleştirdi. 6 ay sonunda ayrılmasının tek gerekçesi olabilir. Yani onu en iyi tanıyan, iddiayla söylüyorum bunu, en iyi tanıyan insanlardan biri olarak şunu söyleyebilirim. İnanmadığı bir yerde durmadı bugüne kadar. Bundan sonra da duracağını zannetmezdim zaten. Gerekli uyarıyı yapmıştır ama uyarının karşılık görmediğini anladığı andan itibaren de artık yani koltuğun kıça yapışmasından hoşlanan insanlardan biri değildir. O yüzden böyle bu kadar şerefli bir görevi alnının akıyla bıraktı çıktı. Bu kadar. Kalanını zaten kendi açıklamasından görebilirsiniz. Rezan Epezdemir'de Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi hukukçulardan bir tanesi. Genç bir adam. O da aynı şekilde yani kendileri açıklamalarını yapacaktır, anlatacaktır. Birinci sayfa haberi olmasa konuşmam. Soyadım Nebati değil. Yani oradan bakınca Nebati gibi görünüyor olabilir. Işıktandır o. Yapar çünkü, ışık yapar. Çok yakın kullanınca, bir de burada mecburen böyle kullanıyorum. Ama gerekçesi bu. Tamam, benim sizle paylaşabileceğim. Şimdi bugün hocada çok acayip şaşırtmacalı sorular var. Yani izleyici, okuyucu hocaya böyle sağ gösterip sol elini kaldırır gibi yapıp tükürmüş. Böyle tuhaf. Nafiz Bey. Yumurta cinsel ilişkiyi iyileştiriyor mu? Kalitesini arttırmak açısından mı? Sanmam yani, yumurta kokusu kötü bir şey çünkü. Eğer kaldıysa falan. Ne açıdan sordunuz? Hocam ben korkumdan az yiyordum. Fazla yesem kolesterol yükselir mi? Çok özür dilerim yani, cinsel ilişkiyi iyileştirmekten kolesterole. İşte şaşırtmaca bugün bak. Hocanın cevaba bak. Muhtemelen başka bir şey düşünüyordu o arada. Böyle Ferrari'sini satan bilge falan öyle bir şey takılıyordu. Ya vay be ulan ne hayatlar var diye. Eskiler her seçiş bir vazgeçiştir derler. Evet hocam. Çiş değil. Seçiş evet vazgeçiştir. Önce tedirginliğinden kurtulman gerekiyor. Özellikle kaygı, ürkeklik, korku, stres cinsel ilişkideki performansı direkt ve sürekli etkiler. Kaygıdan kurtulmadığın müddetçe bir kere de 20 tane yumurta yesen de 20 diyorum. Sıkıntılarından kurtulman mümkün değil. Ayrıca bak şimdi ya insan yönetimi budur işte ya. Stres kontrol kolesterolü stres buraya virgül koyacağız ama boş ver sen koyma sen kafana göre yap. Ayrıca stres kolesterolü yumurtadan fazla yükseltir. Buyurun. Hocam 49 yaşındayım. Maşallah. Bir yıl önce midemden endoskopi oldum. Gastrit reflü çıktı. İlaç kullanıyorum. Sarı kantaron otu gastrite iyi gelir mi? Dikkat! Sarımsak yesem mi? Ne? Sarı kantaron. Yok ben o değil yani o öyle aklıma geldi yaz mı? Ben sarımsak yiyeyim mi hocam? Sevişmeden önce önermem de. İlaçları az az al, sık sık kullan, iyi çiğne. Her ilacı mı? Yok öyle mi dedim ben ya? Hocam her ilaç çiğnenmiyor yalnız. Bazılarının mesela kırılmasını, ezilmesini tavsiye etmez doktorlar. Evet evet doğru da. Neyse yazdık artık. İyi çiğne, çok su iç. Sıkıntı veren gıdalardan sakın. Neler onlar? İşte sarımsak. Cinsel ilişki öncesi aman diyeyim. Yani midene mi dokunur? Yok da yani saygısızlık. Öyle bak. Huzursuzluk stresi arttırır. Bir üstteki mektuba bak. Stres, kolesterol yumurtadan fazla. Ya okuyun bunları kardeşim, anlatıyoruz bunları ya. Sarı kantaron bitkisinin çayını içebilirsin. Her öğünden önce bir çay bardağı kadar tüketmenin zararının olmadığı bilinir. Sarımsağı ezip çiğneyerek tüketin. Sarı kantaron. Ha, çakal sen oradan geçtin bir anda sarı kantaron. Hocam boru mu lan? Bugüne bugün tıp fakültesi eşimoloji bölümü eski bilim ana bilim dalı başkanı. Hocam. Buyur canım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım en güzeli. Genelde insanlar onun arkadaşıyla konuşuyor onun yerine ama. Prostat büyümüş dediler. Ve bunu lap diye söylediler bir anda yüzüme. Prostat büyümüş. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü? Büyütmez. Artık canına nasıl tak ettiyse senin de kumunun da diye böyle. Büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında idrar kesi hastalıklarında. Hocam idrarı neden büyük harfle yazıyorsunuz ısrarla? Hani gerçekten bu kelimenin hayatınızdaki yerini ben şey yapamadım ya. İdrar yazarken hep büyük yazıyorsunuz. Dikkatimi çekti. Bilinçaltından gelen bir şey mi bu? Hani bir sıkıntı falan. Arkadaşla konuşmayın hocam. Doktora gidin. Hayır siz sonuçta sizin alanınız eşimoloji çünkü. Başka bir yani iyi bir üroloğun falan bakması lazım ona. İdrar kesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat beziyle ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerek. Bunun sondakini zaten yazsan üroloji uzmanı bunları söyleyecek. Evet. Onun yazacağı tahlili sen niye önceden yazıyorsun ki? Belki bambaşka bir şey söyleyecek. Belki elle muayene, gözle muayene de diyecek ki tamam. Stres kolesterolü daha fazla yükseltir diyecek belki. Sarı kantarondan dalıp sarımsaktan çakacak böyle ağzının üstüne. Bunu satın alıyorlar. Bir gün önce babayla abiyi karıştırdığı mektubun düzeltmesi var mı? Dalga mı geçiyorsun ya? Adam eski ODTÜ rektörünün fotoğrafını bastı. Baylok'un sahibi diye düzeltmedi. Öyle bir şey düzeltir mi? Mümkün değil. Bu hafta iki tane kitap tanıttım size ilk yayında. Bir daha söyleyeyim. Arkadaki kitabı görüyorsunuz. Turgut Yüksel'in kitabı Gayri Resmi Kent Rehberi. Kentin Karanlık Tarafı Siyah Kitap'tan çıktı. İstanbul'un çok böyle bilinmeyen gerçek hikayelerini bir takım kurgusal ögelerle zenginleştirip anlatıyor. İlginç bir hafta sonu okuması olabilir. karanlık hikayeler var gerçekten içinde. Ama mesela arada Reşat Ekrem Koçu'nun verdiği bilgilerden de bir takım başlıklar göreceksiniz. Onun dışında ikinci kitapta Zeynep Biraj'ın Seçkin kitabı, Ölümsüz Bir Yaşam, Doğan Kitap'tan çıktı. Bu da Seçkin Selvi'yi anlatıyor. Çok hoş bir anlatım, çok hoş bir hayat, çok ilginç bir hayat, çok fırtınalı bir hayat. Birçok kültür alanına bulaşmış ama onun dışında ilk yayında söylediğim, bir daha söyleyeyim. Bu kitap bir dostluk kitabı. Her şeyden önce bir dostluk kitabı. Zeynep Biraj müthiş bir dille yazmış. Bir kere o kadar rahat okunuyor ki. Onu göreceksiniz elinize aldığınızda. Ama Seçkin Selvi'nin hayatıyla birlikte bir editör, bir çevirmen, bir kültür insanı, böyle demekte fayda var. Seçkin Selvi'nin yaşamıyla birlikte aslında Türkiye'de bir dönem aydınların yaşamını göreceksiniz. Çok zor bir hayatın nasıl yaşandığını göreceksiniz. Tercihlerle. İlk yayında da söyledim, bazı yerlerinde çok öfkelendim okurken. Ama sonuçta şunu düşünüyorsunuz. Ben böyle yaşamayı tercih ettim diyen bir kadının hayatı bu. Ben böyle yaşamayı tercih ettim, böyle istedim, böyle yaşadım, bedelini de ödedim diyen bir kadının. Zeynep Biraj'ın Seçkin kitabı, Ölümsüz Bir Yaşam alt başlığıyla Doğan Kitap'tan. Hafta sonu için şahane bir tercih, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bu haftayı birlikte tamamladık, burada olduğunuz için eksik olmayın. Ya bu yayın sürsün kardeşim, burada konuşulanlar başka yerde bu açıklıkla konuşulmuyor. Ben de destek olayım da nasıl şey yapayım, nasıl şey yapıyoruz onu diye soracak olursanız şöyle şey yapıyoruz efendim. YouTube kanalına abone olmanızda fayda var, eğer olmadıysanız hala. Çünkü YouTube kanalına abone olup bir daha abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklarsanız, beğen düğmesini, YouTube bu videoyu daha fazla insana öneriyor. Ve kalabalık oluyoruz. Daha çok insan gerçekleri konuşuyor, gerçekleri dinliyor. Onun üzerinden haberleşiyor. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Var. Katıl düğmesi var. Süper chat var, süper sticker var abone olduktan sonra, ama bunlar isterseniz olacak şeyler. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz hiç olmadı, hiç olmayacak. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size. Bu yayın ilk günden beri parasızdı, son gününe kadar da öyle olacak zaten. Onun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını desteklemek mümkün. Ama en büyük desteğiniz bunlar değil. En büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam aha buradayım ben yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.